Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 38. ayrım. Sayfa 492. Efendi Kepşov telefonla İngiliz'i arayarak yanına gelmesini rica etti. Sarışın kadın saatine bir göz attı. 8:30'tu. O günü çok zor geçirmişti İngiliz. Sabahleyin halının üzerinde uyandığında bütün vücudu geçirdiği gecenin izlerini taşıyordu. Her yanı sızılar içindeydi. Vücudundaki yara bere ve morluklara rağmen ruhunun tam bir tatmine ulaştığını hayretle görmüştü. Zenci Mokeena tek kelimeyle müthişti. Çektiği fiziksel işkence, aşağılanma ve hor muameleye rağmen adam onu adeta hiç tatmadığı başka bir alemin sonsuz girdaplarına taşımıştı. Onu unutması artık mümkün değildi. İngiliz ancak öğleye doğru eğitim sahasına gidebilmişti ve vücudundaki dün geceden kalma izleri örtebilmek için de kapalı giyinmek zorunda kalmıştı. Alanda az kalmış, kısa bir zaman sonra uzaklaşmıştı. Mokeena ile göz göze gelmemeye özel itina göstermişti. Onca ipten saptan kurtulmuş serseri yığını arasında onun kahredici ve alay dolu bakışlarına tahammül edemezdi. Ne var ki bu geceyi de iple çekmişti. Pis kokulu zencinin tekrar gelip güçlü bedeniyle onu sarıp sarmalamasını, dayanılmaz zevkler veren o sihirli aleme taşımasını istiyordu. Mokeena tanıdığı en yabani bir insan kılığına bürünmüş hayvandı. Onun gibisini hiç görmemişti. Vahşi, duygusuz ve bencildi. O ölçüde de kendinden emin. Ayrıca kaba ve saygısızdı. Sevişirken ağzından küfürler dökülüyor ve bunları sırf kendisini aşağılamak için söylüyordu. Gerçi bazı erkekler sevişirken böyle konuşmaktan hoşlanırlardı ama onunki farklıydı. Gerçek otoritenin elinde olduğunu ve onu adi bir fahişe gibi kullandığını vurgulamak istiyordu. Bütün benliğini bir titreme kapladı. Daha şimdiden vücudu kasılmaya başlamıştı. Acaba gerçekten yine bu akşam gelecek miydi? Yoksa dün geceki beraberlik onu bir süre idare eder miydi? Hayır diye düşündü. O doymak bilmeyen azgın bir beygirdi, geceki sevişmeleri sadece bir açılıştı. Her istediğini uygulamıştı üstünde ve bundan vahşi bir zevk aldığını da anlamıştı. Gelecekti, kuşkusuz gelecekti ve muhtemelen dün gecekinden daha hırslı, daha şehvetli kendisine sahip olacaktı. Lanet olsun diye söylendi içinden. Efendi tam telefon edecek sırayı bulmuştu. Acaba Mokeena kendisini bungalovda bulamayınca ne yapardı? Bekler miydi yoksa çekip gider miydi? Beyninin ürettiği fantezilere ve adamın gücüne bu gece de ihtiyacı vardı. Vakit geçirmemeliydi, hemen yerinden fırladı ve merkez binaya doğru koşar adım gitti. Efendi Kepşov onu her zamanki ölçülü nezaket içinde karşıladı. İngiliz hemen konuya girişine sevindi. Neyse ki bu gece birlikte bir içki içmeyi teklif etmemişti. Canıtından mesaj aldım diye söze başladı. Umarım kötü bir haber değildir diyen İngiliz'in ses tonunda belli belirsiz bir acelecilik vardı. Aklı bungalovundaydı. Pek iyi de sayılmaz dedi Harry Kepşov. Kardeşimin sekreteri Gary Brent'i Max ve Tom öldürmeyi başaramamışlar. İngiliz kulaklarına inanamadı. Bunun bir şanssızlık olduğuna inanıyordu. Ama bu aksiliğin nasıl kötü bir sonuç doğuracağını kestiremiyordu henüz. Tom yeni sayılırdı. Onun görev başarısını net olarak bilmek ve bir karar vermek için erken sayılırdı. Ama Max'in ateş ettiği bir adamın hayatta kalması cidden büyük talihsizlikti. Bunu nasıl öğrenmiş diye fısıldadı. Bize karşı olan özel teşkilattaki adamımızdan. İngiliz'in bir an yüreği ağzına geldi. Efendinin Gary Brent'i öldürmek için kendisini İngiltere'ye göndermeyi teklif edeceğini düşündü. Bedenini ve ruhunu tam huzura kavuşturacağına inandığı şu sırada alabileceği en kötü teklif olurdu bu. Brent neredeymiş? Hollandalı polisin iddiasına göre Londra'da özel bir klinikte saklanıyormuş. İngiliz sustu. Kepşov parmağındaki iri taşlı yüzüğüyle oynamaya başladı. Kadını tedirgin eden sakinliğinin ardından maskeli adam tane tane konuşmaya devam etti. Adaya planlanan operasyon şimdilik ertelenmiş. İngiliz irkildi. Bundan nasıl emin olabiliriz? Muhbir polis DTMT içinde üst seviyede bir eleman. Ona bu hizmeti için yüklü para ödüyoruz. Yalan söyleyeceğini sanmıyorum. Genç kadın rahatsız olmuştu. Yeni tutulan paralı askerlerin dağıtılması emriyle karşılaşacağını düşündü bir an. Bu Mokeena'nın çiftlikten uzaklaştırması demekti. Buna izin veremezdi. Tam bütün heyecanlarına ve arzularına fazlasıyla karşılık veren birini bulmuşken onu kaybetmeyi düşünmek bile istemiyordu. Yoksa paralı askerleri çiftlikten uzaklaştırmayı mı düşünüyorsunuz? Hayır diye mırıldandı Kepşov. Bu riski göze alamam. Saldırı ihtimalini göz ardı edemem. İngiliz rahat bir nefes aldı. Ama Jonathan adaya göndermesi muhtemel bir polisten bahsetti. Bir polis mi? Yani tek bir adam mı? Evet. Bu komik değil mi? Tek bir adam bize karşı ne yapabilir? Biz hala bir bilinmeyeniz İngiliz. Bilinmeyen daima bilinenden daha tehlikelidir İngiliz. Bu casus bir öncü olacaktır. Bizim gücümüzü, tedbirlerimizi, çiftliği nasıl korunduğunu, ne yapabileceklerini, yani operasyon öncesi stratejik bilgileri toplamak amacıyla göndermiş olabilir. Polis Türk'müş. Adı da Kenan Işık. Türk mü? Evet. Hollanda'daki muhbir Jonathan'a öyle demiş. Barbados'ta bir Türk ha? Çok garip değil mi efendim? Neden bir Türk polis seçmişler acaba? Bu işe uygun bir İngiliz bulamamışlar mı? Bilmiyorum İngilit. Hollandalı Jonathan'a adamın çok zeki ve becerikli olduğunu söylemiş. Sarışın kadın dudaklarını büktü. Haberi garipsemişti. Ne yapmam emredersiniz? Capshaw bir an düşündü. Adam bir yolunu bulup çiftliğe sızmaya çalışacaktır. Nöbetçileri artır ve gözlerini dört açmalarını emret. Kuzeybatı girişini özellikle kontrol altında tutun. Orası çiftliğe girilebilecek en uygun yerdir. Ayrıca sahil şeridinde kuş uçurulmasın. Deniz yoluyla gelmeyi de deneyebilir. İzinsiz yaklaşan her tekneye ateş açılsın. Ha, bir de şu sıralar çiftliğe yeni işçi alınacaksa onların seçimiyle de sen meşgul ol. Eskiden bu işe Jonathan nezaret ederdi. Şimdi o olmadığına göre bu da sana kalıyor. Kahya Boyd güvenilir bir adamdır. Sana yardımcı olur. Emredersiniz efendim. Hepsi bu kadar mı? Evet İngilit, şimdilik bu kadar. Yarın senden bir rapor isterim. Capshaw neden sonra hatırlamış gibi, paralı askerlerin durumu nedir diye sordu. Çiftliğe uyum sağlamaya çalışıyorlar efendim. Gerekli disiplini sağlayabildin mi? İlk gün bir tatsızlık oldu. Nasıl bir tatsızlık? Bir kadının emrine girmekte biraz zorlandılar. Capshaw maskesinin altından gülümsedi. Ne yaptın? O serseriyi bir kurşunun alnından vurdum. İyi yapmışsın İngilit. Sağ olun efendim. Şimdi gidebilir miyim? Tabii İngilit, iyi geceler. Size de efendim. İngilit çiftliğin en serin bölümünden çıkarken efendi Capshaw'un iyi geceler temennisinden huylanmış gibiydi. Sanki bungalovunda onu bekleyen birinin var olduğunu biliyormuş gibi bir hava sezinlemişti. Ama pek umursamamıştı. Nasıl olsa yeni görevi için kendisini ayrıcalığı bizzat efendi tanımıştı. Koşar adım ve umutla bungalovuna döndü. Karanlık gölgeler arasında Mokeyana'nın dev görüntüsünü aradı fakat zenci ortalarda görünmüyordu. İçini tarihsiz bir üzüntü kapladı. Gelmemişti. Namussuz herif, dün geceyle yetinecek diye düşündü. Hırsından tırnaklarını etine batırdı. Fosforlu saatine baktı, 9:10 geçiyordu. Capshaw'un yanında bu kadar oyalandığını hesaplayamamıştı. Yoksa Mokeyana tam 9'da gelip onu bulamayınca çekip gitmiş miydi? Bungalovunun kapısını açtı. İçerisi zencilere has o iğrenç ter kokusuyla kaplıydı. Kulübenin gölgeler arasında dev zencinin ter ile parıldayan çıplak vücudunu gördü. Adam çırılçıplak onu bekliyordu. Barın yanlardan akseden alacalı bulacalı loş ışıkları altında sustalının soğuk çeliğinin parlaklığı Kenan'ın gözünü alıyordu. Baruva yarı eğik, sağa sola şaşırtıcı adımlar atarken sustalıyı büyük bir maharetle devamlı bir elinden diğerini alıp veriyordu. Genç adamın alnında soğuk ter damlacıkları oluştu. Baruva'nın elindeki aleti ustalıkla kullandığı her hareketinden belliydi. Zayıf ve zalgın bir anını bekliyordu. Sarhoş zenci kendisini tanıyan yandaşlarının önünde toy ve çelimsiz gördüğü beyaz turiste haddini bildirmek için keyifle ufak daireler çizmeye başladı. Aralarındaki mesafe gittikçe kısalıyordu. Kenan bir adım daha geri attı. Bardaki müşteriler daha şimdiden bahse tutuşmaya başlamışlardı. Bambu kamışlarından yapılmış sandalyenin üstüne fırlayan yaşlı bir yerli, ''Baruva'ya 1'e 20 koyuyorum.'' diye bağırdı. ''Var mı bahse giren?'' Herkes zenciyi tanıyor olmalıydı. Pek iştirakçı bulamadı. Yaşlı çığırtkan, ''1'e 30'' diye bağırdı bu kez. Kenan sesleri işitiyordu. Yandaki masadan bir ses, ''Ben kabul ediyorum.'' dedi. Kenan gözlerini Baruva'dan ayırmamasına rağmen irkildi. Bahsi kabul eden sesi tanımıştı. Kahya'ydı bu. Adam olayı engellemek için gayret göstereceğine hayatı üzerine bahse giriyordu. İnanılır gibi değildi. Kenan ona yapılan hakaret için kendisini tehlikeye atmış, hayatını ortaya koymuştu. O ise sorumsuzca kumar oynuyordu. Kuhumalo'ya hak verdi. Buranın insanları gerçekten güvenilir kişiler değillerdi. Eli bıçaklı zenci pis pis sırıtıyordu. Bıçaklı sağ elini geniş bir kavis çizerek salladı. Hamleyi bekleyen Kenan geriye sıçradı. Zamanında kaçmasa böğrüne öldürücü bir darbe alacaktı. Şimdi tüm dikkatini adama yöneltmişti. Bir yandan da barmen dostunun neden hala müdahale etmediğini düşünüyordu. Yoksa bu işe karışmayacak mıydı? Belki de müşterilere değişiklik, bir tür geceye çeşitlik atan bu tür olaylara karışmak, önlemeye çalışmak burada adetten değildi. Yabancılığın ve yalnızlığın zorluğunu bir kere daha hissetti. Bulaştığı bu pisliği tek başına halletmek zorundaydı. Adalelerini yay gibi gerdi, Baruva'nın yeniden kendisini şaşırtmak için bıçağı elinde değiştirmesini bekledi. Adam sarhoşluğuna rağmen yılların verdiği deneyimle bu işi çok hızlı yapıyordu. Zamanı çok iyi ayarlaması, en ummadığı anda hamle yapması gerekiyordu. Bekledi. ''Ne o, aklın bokuna karıştı değil mi?'' diye gürledi. ''Hadi uzat şu dilini de hazır ol. O kanlı et parçasını kızartıp sana yedireceğim.'' Etraftan kahkahalar yükseldi. Bir yığın yerli müşteri, ''Hadi Baruva, daha ne bekliyorsun? Bitir şu çaylağın işini!'' diye bağırıştılar. Kendinden emin olan zenci onlara bakarak ''Acele etmeyin, eğleniyoruz işte'' diye peltek bir ifadeyle söylendi. ''Birazdan size piç kurusunun kanlı dilini göstereceğim.'' Tam zamanıydı. Baruba zafer çılgınlığına kapılmış, dikkatini kaybetmişti. Aşırı alkol nedeniyle reflekslerinin de zayıflamış olması gerekirdi. Kenan hiç kimsenin ummadığı kadar seri bir hareketle ileri atıldı. Güçlü pensesiyle zencinin sustalığı tutan bileğini kavrarken göbeğine doğru sert bir diz çıktı. Bağır birden sessizliğe büründü. Kimse tanımadıkları bu beyaz adamdan böylesine ani bir karşı saldırı beklemiyordu. Sarkık göbeğine darbe yiyen Baruba iki büklüm oldu. Aynı anda genç adam sol yumruğunu şimşek gibi bir hareketle ve ancak boksörlere yakışan bir tarzda zencinin yüzüne gömdü. Baruba ne olduğunu şaşırmıştı. Acı ile inledi. Aldığı iki sert darbeden yere yığıldı. Kenan hızla adamın bileğini bükerek sustalığı yere düşürdü. Şartlar bir anda değişmişti. Salondan uğultular yükseldi. Sarhoş devin işini tek bir yumruk bitirmişti. Bekledikleri heyecanın bu kadar çabuk kesilmesi müşterileri hayal kırıklığına uğratmıştı ama yine de aralarından gemici zannettikleri genci alkışlayanlar çıktı. Baruba yüzü kan çanağı dönmüş bir şekilde yerde kalmıştı. Kenan o karışıklık içinde zencinin elinden aldığı sustalıyı kaşla göz arası pantolonun arka cebine attı. Burası tekin bir yer değildi. Bir sustalı yanında taşımak hiç yoktan iyiydi. Gerektiğinde onu bir savunma aracı olarak kullanabilirdi ve bu gidişle ona ihtiyacı olacağı benziyordu. İleride onu bu gecenin anısı olarak da saklayabilirdi. Şayet sağ salim bu adadan dönebilirsem diye düşündü. Müşteriler olay çok sıradan bir şeymiş gibi hemen onlarla ilgilerini kesmişler ve içkilerini yudumlamaya başlamışlardı. Kenan'ın gözleri barmen Kuhumalo'ya takıldı. Adam gülümsüyordu. Yanına yaklaşıp sırtını okşadı. ''Sen umduğumdan da yamanmışsın delikanlı'' diye sırıttı. Kenan ters ters somundandı. ''Seni dost sanmıştım. Bu sarhoşun üzerime gelmesine izin vermeyeceğini düşündüm ama yanılmışım. Fena mı oldu? Seni denedim ve nasıl adam olduğunu öğrendik. Ama herif beni şişleyebilirdi de.'' ''Bunu yapamazdı dostum. Onu her an durdurabilirdim. Bak şunu görüyor musun?'' Kuhumalo sağ eliyle pantolonunun beline sıkıştırdı, tabancayı okşuyordu. Kenan o silahı gerçekten kullanıp kullanmayacağına karar veremedi fakat sesini de çıkarmadı. Barmen'in dostluğunu kaybetmek istemiyordu. Kuhumalo onu kolundan çekerek Kahya'nın masasına oturttu. Kahya boyut sinsi sinsi gülümsüyordu. Barmen sırıtarak ''Nasıl? Sana tavsiye ettiğim genci beğendin mi? Zehir gibi. Bizim Ayyaş Baruva'yı bir yumrukta hakladık. Doğru. Bana da bahisten para kazandırdı. Peki şimdi onu işe alacak mısın? Hayır dostum. Senin hatırın için bile alamam. Neden ama? Sakın o uçsuz bucaksız çiftlikte ona göre bir iş yok deme. Bunu söylemeyeceğim dostum. O çiftlikte her zaman işçiye ihtiyaç vardır. O halde...'' Kahya bir an ikisine de dikkatle baktı. Kenan'ın yüzü sararmıştı. Hayatını bir gösteri uğruna tehlikeye atmasına rağmen galiba Kahya'nın gözüne girememişti. ''Bu adam bize yaramaz. Neden? Çünkü o bir yalancı.'' Barmen de Kenan da irkilerek boyda baktılar. Kuhumalo, ''Bunu da nereden çıkardın şimdi?'' diye sordu. ''Referansından. Bana yalan söyledi. Sen de bilirsin. Ben o çiftlik kurulduğundan beri orada çalışırım. Kurevega'da şimdiye kadar Jeremy diye biri çalışmadı. Küpeli Jeremy tamamen benim uydurduğum biriydi. Ve o da benim yalanıma hemen iştirak etti.'' ''Yapma Boyd, onu anlamaya çalış biraz. Hepimiz genç olduk, işsiz kaldık. İşsizlik ve parasızlığın ne olduğunu biliriz. Bu çocuğun para kazanmaya ihtiyacı var. Bir yerde çalışıp Yunanistan'a dönmesi gerek.'' ''Olmaz Kuhumalo. Genel sekreter Jonathan Crane'le burada yok. İşlere şimdi onun dönüşüne kadar dışarıdan gelen yabancı bir kadın vekalet ediyor. Ben de ona yardımcı oluyorum.'» ''Daha iyi ya. Hazır o namussuz yokken bu genci işe alıverirsin.'» ''Olmaz dedim Kuhumalo. Kadın çok sert. Jonathan'dan da beter. 20 yıldır eski sekreteri tanırım. Ona nazım geçer. O olsaydı belki. Ama bu kadına bir yalancı işçi işe alın diyemem.'' Barmen elini masaya vurdu. Kırgın bir şekilde söylendi. ''Seni hiç anlamıyorum Boyd. Bu işe alınmak için söylenmiş masumane bir yalan. Önemli olan işe girdikten sonra seni mahcup etmemesi. Baksana güçlü kuvvetli, bileğine sağlam bir genç. Ben o lanet yerde başarılı olacağına inanıyorum.'» ''Hayır dedim Kuhumalo. Lütfen ısrar etme. Çiftlikte disipline ne kadar önem verdiklerini sen de bilirsin. Bu yeni kadın felaket bir şey. Dün Korevega'ya gelen paralı askerlerden birini serkeşliğinden dolayı alnından vurdu.'' Kenan sordu. ''Paralı asker mi dediniz?'' Kahya birden çok konuştuğunu sezinleyerek hemen sustu. Hafifçe kızardı. Barmen de şaşkınlıkla eski arkadaşının suratına baka kalmıştı. ''Ne o? Şimdi de çiftlikte paralı asker mi besliyorsunuz?'' diye Kenan'ın sorusunu yineledi. Kahya boş boğazını telafi için ''Yok canım'' diye geveledi ağzının içinde. ''Çiftlik sınırlarını takviye için birkaç silahlı yeni adam aldık da onları kastetmiştim.'' Kenan çiftlik korumalarına paralı asker denildiğini hiç işitmemişti. Kahya'nın bir şeyler sakladığını anladı ama şu anda üstüne varamazdı. Bunu beyninin bir köşesine not etti. Barmen ısrarında devam ediyordu. Hadi Boyd, uzatma artık. Al onu içe. Sana ilk maaşından bir komisyon da verir. Kenan başını salladı. Evet, tabii. Niye olmasın? Kahya'nın suratı hala asıktı. Bir süre dikkatle genç adamı süzdü. Yeniden, adın ne senin? Kenan. Kenan mı? Milliyetini çıkaramadım. Hangi millettensin? Kenan az kaldı Türk'üm diyecekti. Son anda barmene söylediği yalanı anımsayarak Yunanlıyım dedi. Boyd hala kendini naza çekiyordu. Acele etmeyin bakalım. Düşünürüz. Bir fırsat çıkarsa yeni sekretere söylerim. Kabul ederse ne âlâ. Kuhumalo ile Kenan sırıttılar. Bu iş olacaktı galiba. Oysa yanılıyorlardı. Kahya'nın gözü nedense genç adamı tutmamıştı. Onda anlayamadığı bir esrarengizlik vardı ve bu yaşlı adamı ürkütüyordu. Ertesi sabah İngilit öğleye doğru uyandı. Bu sefer yatağın içinde gözlerini açmıştı. Yine bütün vücudu sızılar içindeydi ve müthiş yorgundu. Zulu tank üzerinden fena geçmişti ve kımıldayacak hali yoktu. Gözlerini kapamak, saatlerce uyumak istiyordu. Toparlanıp kalkmaya çalıştı ama yatak onu çekiyordu. Zenci Mokeena tan ağrırken bungalovdan ayrılmıştı. Yine daldı. Duşun altına girdiğinde saat 1'di. Belki akşama kadar uyuyacaktı ama Tom onu merak etmiş ve kapıya gelmişti. İngiliz genellikle görevini aksatmazdı. Öğleye kadar kadının ortalarda görünmemesi Amerikalıyı huylandırmış ve onu aramaya sevk etmişti. Kapı arkasından onunla konuşan İngiliz biraz üşüttüğünü söyleyerek başından savmıştı. Duşun soğuk suyu neyse ki kadını kendine getirebilmişti. Barbados'un yakıcı güneşi altında kepiğini takıp dışarıya çıktı. Çalışmaların gidişatı hakkında Capshaw'a bugün bilgi verecekti. Eğitim sahasına şöyle bir göz attı. Paralı askerler Mokeena'nın nezaretinde çalışıyorlardı. Bütün yorgunluğuna rağmen dev zencinin çalışma enerjisini nereden bulduğuna şaştı kaldı. Bu gece onun yeniden gelmesine izin vermemeliydi artık. Her gece bu yoğun sevişme temposunu kaldıramayacaktı. Duruma kendisi de hayret ediyordu. Ömründe ilk defa seksten kaçacaktı. Yemekhane bölümüne girerek soğuk meyve suyu içti. Aslında idari işlerle uğraşmak canını sıkıyordu. Genel sekretere vekaletin kendisine göre bir iş olmadığını çabuk anlamıştı. Ne var ki bu görev arkadaşlar arasındaki itibarını artırmış ve onlardan ayrıcalıklı olduğunu kanıtlamıştı. Ambarlara doğru yürürken Kahya Boyd'u gördü. Efendinin dün akşam söyledikleri aklına geldi ve adama seslendi. Boyd, biraz bakar mısın? Yaşlı Kahya hemen seyirterek yanına koştu. Buyurun efendim, ne emretmiştiniz? Şu sıralarda çiftliğe yeni işçi alınıyor mu? Geçen aydan beri kimseyi almadık efendim. İşçi alımlarına sen mi bakarsın? Genellikle Bay Kren'le karar verirdi ama onun olmadığı zamanlar ben bakarım efendim. Bir sorun mu var? Böyle bir taleple karşılaşırsam benim haberim olacak. Emredersiniz efendim. Yerli bir an sararak sarışın kadına baktı. Dün gece köylüsünün barında olanlar aklına geldi ve duraladı. Adamdaki durgunluk kadının gözünden kaçmamıştı. Ne var diye sordu. Bir şey mi anımsadın? Kahya geveledi. Şey efendim, dün gece izinliydim de. Biliyorum, ne olmuş? Şehre inmiştim. Konuşsana be adam. Ne oldu şehirde? İşe girmek isteyen biri mi çıktı karşına? Boyd, kadın sekreteri konuyu açmayı bile düşünmemişti. Çiftliğin hali zaten yeni gelen paralı askerlerle epey sarsılmıştı. Hepsi düzensiz ve serseri görünümlüydüler. Bir de ne idüğü belirsiz, şüpheli bir beyazı işçi olarak almayı hiç düşünmemişti. Üstüne üstlük İngilit'in bu sıkıştırmasına anlam veremiyordu. Bir kadeh içki içmek için eski bir arkadaşım barına uğradım. Orada bir adam Korevega'da çalışmak istediğini söyledi. Kahya sarışın kadının dikkat kesildiğini gözlemledi. Yerli miydi? Hayır efendim, beyaz. Parasız kalmış bir macera perest. Milliyetini öğrendin mi? Yunanlıydı efendim. İngilit'in şüpheleri artmıştı. Bir an düşündü. Bu bekledikleri adam olabilirdi. Bir Barbados yerlisi olan Boyd, Yunanlı ile Türk'ü ayırt edemezdi. Adını sordun mu? Dedi. Evet efendim, ama hatırlamakta zorlanıyorum şimdi. Kanu, Kanaun gibi bir şeydi sanırım. Pek ilgilenmemiştim. Kenan olmasın? Evet efendim, aynen öyleydi. Demek DTMT teşkilatı boş durmuyordu. Adaya önce bir casus yollamışlardı. Bu haberi derhal efendiye bildirmeliydi. Sonra bir an düşündü, acaba şehre inip adamı önce kendisinin görmesine yarar var mıydı? Ama anlamsız buldu. Polisin çiftliğe getirilmesi daha pratik bir çözümdü. Onu burada daha rahat ortadan kaldırabilirlerdi. Kahya'ya döndü. Nerede kalıyor bu adam? Bilmiyorum efendim ama onu arkadaşımın barında bulacağımı sanırım. Çiftliğe gelmesini istiyor musunuz? İngilit ne kadar sadık olursa olsun cahil yerliye güvenemezdi. Onun tehlikeli bir polis olduğunu bilmemesinde şimdilik yarar vardı. Evet diye mırıldandı. Galiba benim beyaz bir yardımcıya geçici olarak ihtiyacım olacak. Bugün şehre in ve onu bul. Kahya hala kararsızdı. O beyazda esrarengiz bir hava sezinlediğini açıklamak istedi bir an. Sonra omuzlarını silkti. bu sekreter vekilinin sorunuydu ve onu getirmesini söylemişti. Hem böylece eski dostu barmen Kuhumalo'nun da isteğini yerine getirmiş olacaktı. ''Nasıl isterseniz efendim.'' diye mırıldandı. 38. ayrımın sonu. Sayfa 505. Devamı 39. ayrımda.